Ayrım 7, sayfa 93. 13. 29 Aralık 2007, 20.37. Yargı gecesine 51 saat 23 dakika kala. Elia, kuzeninin öyküsünü keserek, "Bir dakika," dedi. "Önce şunu doğru anlayayım. Yani sen yaşamının tam bir yılını insanları illet edecek virüsler tasarlamaya mı adadın?" "Aslında 2 yıla yakın bir süre diyebiliriz." "Ortaokulda olduğundan bile daha aşağılık bir adamsın." "Olmayı deniyorum." "Bilgisayarıma o alarm clocks musibetini kaptıktan sonra bir hafta boyunca doğru dürüst uyuyamadığımı biliyor musun? Bugün bile yatmadan önce pilini çıkartıyorum." Stevie'nin gözleri gururla parladı. "Pekala. Sormaya korkuyorum aslında. FBI sonunda seni yakaladı mı? Neden bu hale düştün?" "Hayır," dedi Steve. "Karma diyelim buna. Çılgın Alman Kodes'te hack etme üzerine çok çalışmış. Çıkınca peşime düşüp beni buldu. Aptallık ettim. Kurduğum tek ciddi güvenlik duvarı benimle yalancı kimliklerim arasındaydı. Kimliğimi tespit etti. Sonra da beni becerdi. Tüm banka hesaplarımı boşalttı. Kredimi yok etti. Hatta ailemin mal varlığını bile silip süpürdü. Neden polise gitmedin?" "Onlara ne diyecektim ki? Çılgın Alman'ın adı kötüye çıkmış ölüm meleği olduğum için peşimde olduğunu mu? Beni en az 100 yıl içeri tıkarlardı. Hem servetimi elde ediş şeklim de tam olarak yasal değildi. Tanrım. Para çalmadım ama gelirlerimi vergi dairesine kuruşuna kadar bildirdiğimde pek söylenemez." Steve duraksadı. "Her neyse. Ebeveynlerime birilerinin onların kimliğini çaldığını söyledim. Babam bunun benim yüzümden olduğunu anlayınca beni kapı dışarı attı. Büyük olasılıkla polise de teslim ederdi ama ayrıntılar konusunda biraz muğlak davrandım. Yakışmış." Steve içinde karbonhidrattan fazla hava olan 15 dolarlık bir çerez paketini açarken "ben de öyle düşündüm," dedi. "İşin en kötü yanı da son virüsümü tamamlamaya şu kadarcık kalmış olmasıydı. Daha hiç iyiydi. Onu cep telefonları yoluyla yayacaktım. Tarih yazacaktım. Ama çılgın Alman sayesinde ev sahibim dairemdeki her şeye el koyup tüm bilgisayar donanımımı sattı." Steve yüzünü buruşturup başını iki yana salladı. "Tanrı'ya şükür ki Game Boy bende kalmıştı. Yoksa aklımı kaçırabilirdim." "Ev sahibi sadece kirayı ödemedin diye eşyalarını satamaz. Sahte bir tutuklama emri varsa ve aranan kişi de sensen satabilir. Ha?" "Evet, ha." "Tanrı eksikliklerini göstermesin. Cumhuriyetçiler yasayı değiştirdikten sonra çılgın Alman beni iflas ettirdiği yetmemiş gibi bir de aynasızları peşime taktı. Kahrolası sosyal güvenlik numaram artık zehir saçıyor ve tanıdığım herhangi birini aramaktan bile korkuyorum. Son birkaç haftadır metro istasyonlarında dilenip yeni bir kimlik edinmek için para biriktiriyorum." Steve barın üzerine çıkıp dramatik bir şekilde kollarını kaldırdı. "Sonra da anka kuşu gibi küllerimden tekrar doğacağım." "Çok fazla X-Men dergisi okumuşsun sen." "Belki. Peki, senin öykün ne? Son 17 yılda kayda değer bir şeyler yaptın mı? Kanserin çaresini bulmak örneğin ya da süper modelleri becermek." "Pek değil," dedi Elia. "Pazar araştırması işindeyim. Glass, parantez içinde cam, danışmanlık. Şeffaflık bizim işimizdir." "Cam, şeffaflık. Çok zekice. Onayladığına sevindim. Yani sen de yemeğin ortasında arayan şu sinir bozucu tiplerden misin?" "Hayır, benim uzmanlığım odak grupları. Sıradan bir zihin okuyucu. Sadece güçlü sezgilerim var." Bir müşteri benzer bir yorumda bulunduğunda Eliyah'ın sürekli kullandığı kaçamaktı bu. Her zaman insanların arzuları hakkında olağanüstü güçlü sezgileri olan sıkı bir psikologdan başka bir şey olmadığını düşünmüştü. Bilimselliğe inanırdı. Ve altıncı hisle ilgili herhangi bir ima onu deli ederdi. Şimdi ise o ifadede ufak da olsa gerçeklik payı olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Stevie'nin karşısında oturup onun tüm duygularını hissederken gerçeği yatsımak zorlaşıyordu. Sadece sezgileri güçlü bir insan değildi o. Çok daha fazlasıydı. Eliyah'la Steve o akşam çok fazla konuşmadı. Steve 20 dolarlık bir kutu Planters fıstık yedikten sonra iyi geceler bile demeden kanepede uyuyakaldı. Ve Elia orada oturmuş evrenin merkezine yani kayıp kuzenine bakıyordu. Ama tek yitik ruh Steve değildi. Kendisi de öyleydi. Kansas'tan Brooklyn'e neden taşındıkları, kaçtıkları konusunda hiçbir şey anımsamıyordu. Belki de 100. kez Steve ile arasındaki psikotik ilişkiyi düşündü. Hayır, psikotik değil. Başka bir sözcük. Bunu halletmek için harf adam oynamak zorundasın. Harf adam anımsıyor musun? Hani şu elektrik şirketinin kötü kalpli heceleyiciyi her zaman yenen harf değiştirici süper kahramanını. Yuvarlanan O'dan daha hızlı, sessiz E'den daha güçlü. Tek bir sıçrayışta büyük T'nin üzerinden atlayabilen. O bir sözcük, o bir plan, o harf adamı. Psikotik sözcüğünü alalım. Şimdi K'yı, O'yu ve T'yi kaybedelim. Onların yerine bir şeye koyalım. İşte oldu, buldun. İlişkileri psikotik değildi, psişikti. Ama neden Steve? Akraba oldukları için mi? Bu mantıklı gelmiyordu Eliha. Ebeveynleriyle hiçbir zaman psişik ilişkisi olmamıştı. Hatta onlara yakın olduğu bile söylenemezdi. O üniversiteye başlayınca boşanmışlar, Eliha sonrasında ikisini de çok az görmüştü. Görüştüğü zamanlarda da ortam hep gergin oluyordu. Onların yakınında olmak bile boğucuydu. Ama Steve'le kendini bir şekilde, en azından kuzeni beslendikten sonra özgür hissediyordu. Onun kim takar tavrı ona da bulaşmıştı sanki. Eliya bir an için geleceğinin psişik bir sözleşmeyle kuzenin arzularına bağlı bir hizmetçi olmaktan ibaret olduğunu düşündü. Çok saçma görünüyordu bu. Ama acaba öyle miydi? Kuzeninin kölesi olma fikri onu ne kadar ürkütüyorsa, Stevie'yi gözünün önünden uzaklaştırmak fikri de eşit derecede dehşet vericiydi. Ya ona bir şey olursa? Ya Tanrı korusun ölürse? Bir yaşamın son anlarını hissedip sonra yaşamaya devam etmek nasıl bir şey olurdu acaba? Ama Eliyah birden buz kesti. Ama ya hayat devam etmezse? Ya Steve ölünce o da ölürse? İkinci ara. 24 Ağustos 2007. 23:57. Merkezi Avrupa yaz saati. Yargı gecesine 129 gün kala. Valentinus seansı yönetmeyi bitirince duş almak için oteline gitti. Başına dökülen su tere bulanmış bedeninden akıp giderken duvara yaslandı. İnisiyasyon toplantıları hep yorucu oluyordu. Ama o akşamki onu sahiden tüketmişti. İspanyollar dindar insanlardı ve Madrid'de yaşayanların %89'undan fazlasının Katolik olması da katılımcı bulmayı o derecede zorlaştırıyordu. O akşamki 27 katılımcının 3'ü dışında hepsi düzenli olarak kiliseye gidiyordu. İnançları çok güçlüydü. Ama Valentinus daha önce de sayısız kez yaptığı gibi onları bastırmayı başarmıştı. Kilisenin düzenbazlığını tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştu ki bu gerçeği saklamak için zekice tasarlanmış bir sis perdesiydi. Nefesini bırakıp duş başlığını sıcak suyun yüzüne gelmesi için çevirdi. Rahatlamaya ihtiyacı vardı. Seans onu heyecanlandırmıştı. Duygularını kontrol altına almaya ve kendine gelmeye çalıştı. Sadece plana odaklan. Başını sallayarak kat ettiği yolu düşündü. Sadece o yolculukta Barcelona, Vertara ve Sevilla'da yandaşlar bulmuştu. 3 şehir daha gezip sonra İtalya'ya geçebilirdi. O ülkede en azından 50 taraftara ihtiyacı vardı. Bu da toplam suikastçı sayısının neredeyse yarısıydı. Neyse ki katılımcıların çoğu Roma'dan geleceği için 50 ayrı toplantı yapmak zorunda kalmayacaktı. İtalya'dan sonra Avrupa'daki işi bitmiş olacaktı. Gittiği ülkelerin çoğunda Letonya, Lituanya, Belarus, Ukrayna, Bosna, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve Portekiz'de bir ya da iki şehri ziyaret etmişti. Sadece Fransa, Almanya ve Polonya'dan 3'ten fazla şehre uğraması gerekmişti. İçini çekerek suyu kapattı. Küvetten çıkıp düzgün fiziğini aynada beğeniyle seyretti. Bedenini seviyordu. Maddi tek zaafı buydu. Dünyayı geride bıraktığında sadece o bedeni özleyecekti. 14. 30 Aralık 2007. 09:08. Yargı gecesine 38 saat 52 dakika kala. Winter önündeki koyu mavi kadifenin üstüne dizilmiş ince iğnelere baktı. Sağ ucunu yukarıya çevirdi. Sonra sol eliyle bir iğne alıp yavaşça bileğiyle avcı arasındaki kıvrıma 4 milimetre kadar batırdı. İğne kesik sekans olarak da bilinen Li Q ile kesişince keskin bir sızı ve tanıdık bir karıncalanma hissetti. Aynı şeyi sol bileğinde de yaptı. Sonra her iki elini de avuçları yukarıya bakacak şekilde yavaşça dizlerine koydu. Gözlerini yumdu ve akupunktur iğnelerinin etrafında yoğunlaşan chi enerjisini kollarındaki ve bacaklarındaki bir düzine Jing Lu'dan birini canlandırdığını hayal etti. Birbirine bağlı 12 meridyenden her biri değişik bir organa karşılık geliyordu ve chi'nin bedende dolaşımını sağlıyordu. Winter, akciğer meridyenindeki 7. noktayı uyararak baş ağrısına neden olan tıkanıklığı açmayı umuyordu. Babasının eski tekerlemesi aklına gelince güldü. Enseye ve başa Li Q bağlıdır. Gözlerini kapayarak dış dünyayla olan ilişkisini kesti. 10 dakikalık meditasyondan sonra baş ağrısı azalmaya başlamıştı ki birden çalan telefon tüm dikkatini dağıttı. Duymazdan gelmeye çalıştı ama mümkün değildi. Ayağa kalkıp komodine gitti ve ahizeyi kaldırdı. Alo? Winter? Winter midesinde bir boşluk hissetti. Telefondaki ses fısıltının biraz üstündeydi. Ama hemen tanımıştı. Beni rahat bırak Michael. Bekle diye hırıldadı Michael. Kapatma. Seni seviyorum ve senin de beni sevdiğini biliyorum. Winter gözlerini yumdu. Onu gerçekten sevmiş miydi? Evet. O sözcükleri birçok kez söylemişti ama bunu anlamını kastederek mi yapmıştı? Ya da Michael onun tenine dokunduğu zaman hissettiği heyecanı bir türlü yakalayamadığı o tek duyguyla mı karıştırmıştı? Senden hoşlanmıştım Michael. Ama artık öyle değil. Şimdi senden sadece korkuyorum. Beni neden affedemiyorsun? Çünkü sana güvenemiyorum. Ve çünkü diğerleri gibi onun da deli olduğunu düşünüyorsun. Gerçek şu ki onun seni gerçekten sevdiğine inansan neredeyse affedebilirsin de. Ama sevdiği sen değilsin. Yalan mı? Müziğin. Her zaman da öyle oldu. Michael lütfen diye hıçkırdı Winter. Şikayetimi geri alacağım. Sadece beni yalnız bırak. Sana yalvarıyorum. Seni aklımdan çıkartamıyorum. Gözlerimi ne zaman kaparsam karşımdasın. Müziğini duyuyorum ve seni bir daha asla görmek istemiyorum. Beni anlıyor musun? Michael bir süre sessiz kaldı. Tekrar konuşmaya başladığında hırıltılı sesinde Winter'ın buz kesmesine neden olan telaşlı, çılgınca bir ton vardı. Bu akşamki konserine gelebilirim ve son bir defa konuşabiliriz. Ben... Winter ahizeyi çarparak yerine koydu. Kalbi deli gibi atıyordu. Kapı çalınınca yerinde sıçradı. O kadar korkmuştu ki boğazına kadar yükselen çığlığı zorlukla bastırdı. Kendini bir aptal gibi hissederek kapıya gidip gözetleme deliğinden baktı. Joseph Walker'ı görünce rahat bir nefes aldı ve kapıyı açıp iri yarı koruma görevlisine baktı. Adamın kasları beyaz gömleğin üzerine giydiği lacivert ceketin üzerinden bile belli oluyordu. Koca adam her zamanki gibi rahatsızmış gibi duruyordu. Öyle yapılıydı ki ona bakmak bile insanın kendini incecik hissetmesi için yeterliydi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Ama burada sizi görmek için ısrar eden bir bey var. Koruma görevlisi gözünün ucuyla sağına baktı. Başını kapıdan uzatan Winter de bakışlarını o yöne çevirdi. Ve o adam bir rüyadan ya da karabasandan çıkmış gibi orada duruyordu. Yanında Alman kurt köpeğiyle birlikte kör adam. Winter'ın benliğini derin bir kaygı kapladı. Bir takipçiyle daha uğraşamazdı. Gönder onu, dedi. Üstündeki tişörtün içinde kendini fazlasıyla korunması hissediyordu. Kollarını gövdesine doladı. Günün geri kalan kısmında da rahatsız edilmek istemiyorum. Emin misiniz? Diye sordu Ökür. O sadece diyor ki, ne dediği umurumda değil, diye patladı Winter. Gitmesini istiyorum, anladın mı? Ökür omuzlarını dikleştirdi. Evet efendim. Teşekkür ederim. Winter kapıyı çarparak kapattı. Dışarıda kör adamla geçmesine izin vermesi için ikna etmeye çalıştığı Ökür arasında hızlı ama hararetli bir konuşma geçtiğini duyabiliyordu. Söylenenlerin hepsini anlayamasa da şaşırtıcı bir durum olduğunu anlayabilmişti. Koruma görevlisi sanki yumuşuyordu. Kapıyı hızlı açıp koridora fırladı. ''Neden beni rahat bırakmıyorsunuz?'' diye bağırdı kör adama. ''Gidin buradan, hemen!'' Kör adam ona doğru kararsız bir adım atarken ''Bayan Zee'' dedi. ''Beni bir dinlerseniz'' dedi. Winter bir an bocaladı. Adamın sesinde reddetmek istemediği bir şey, inandırıcılıkla karışık ve neredeyse hipnotik bir yakarış vardı. Belki haklıydı. Belki de onu dinlemesi gerekiyordu. Ne zararı olurdu ki? Ama Winter kendine engel oldu. O çılgınlık artık bitmeliydi. Benliğinin bir parçasını isteyen her hayranını dinlemeye son vermeliydi artık. Kesin bir kararlılıkla, "Hayır," dedi. "Sen beni dinle. Dön ve git. Buraya bir daha gelme. Asla git." Kör adam bir şey söyleyecek gibi ağzını açınca Winter bakışlarıyla onu susturdu. Gözleri sanki karşısındaki kişinin hissedebildiği fiziki bir güç yayıyordu. Sonunda adam başını öne eğdi. "Gel Sasha." Başka tek bir söz söylemeden dönüp köpeğiyle uzaklaştı. "Winter, giderken yollarını kaybetmeyeceklerinden emin ol," dedi Okra ve odasına girip kapıyı kapattı. Yalnız kalınca yanakları gözyaşlarıyla ıslanmış halde yere çöktü. 10 dakika kadar öylece ağladı. Michael için, annesi için, yeni esrarengiz kör takipçisi için ve nihayet kendi için ağladı. Ama gözlerini kapadığında gördüğü kişi o insanların hiçbiri değildi. Beyninde çalınan gümüş haçının ateşten bir top gibi parlayan görüntüsü ve onsuz yaşamının asla aynı olmayacağına yönelik kesin inanç vardı. Bileklerinde duyduğu acıyla gözlerini açtı. Kollarından aşağı iki ince çizgi halinde sızan kanı gördü. Kahretsin. Eğrilmiş akupunktur iğnelerini çekip bileklerinden çıkarttı. Kolundaki kanı silerken bunun ileride olacakların bir alameti olup olmadığını düşünmekten kendini alamadı. Michael Evans hastaneden çıkınca Winter'la ilişkilerinin bittiğini kabullenmek zorunda kaldı. Bir daha asla onun porselen tenine dokunamayacaktı. O ılık, pürüzsüz vücudunu hissedemeyecekti. Sevişirlerken benliğinde yankılanan güzel müziği bir daha asla duyamayacaktı. Winter'la onun soyunma odasında seviştikleri ilk akşam son derece şaşırtıcı ve harikulade bir müzik duymuştu. Önce bunun bir müzisyen grubu tarafından yakın bir yerlerde seslendirildiğini sanmıştı. Ama yarı uyanık halde ikinci defa seviştiklerinde aynı güçlü ve etkileyici ritme yeniden kapılmıştı. Sevişmelerinin coşkusuyla birlikte müzik de doruğa ulaşınca Michael çanları kulağıyla değil beyniyle algıladığını fark etmişti. Ama duyduğu sadece çanlar değildi. O utkulu çan seslerinin gerisinde başka sesler de vardı. Flüte benzeyen bir şeyin tiz ve hafif melodisi. İnce bir tenorun pes, oyunbaz tınısı. Ve başka bir dünyadan geliyormuş gibi algılanan melodiyi kusursuzca tamamlayan, kırılan camın keskin, billurumsu çınlamasıyla karışık, uzaklardan gelen bir sesin yuvarlanan notaları. İki aşık doyuma ulaştıklarında titreyen ve sarsılan bedenlerle aynı anda orgazm olurken, çıkardıkları farklı sesler o ana dek yaşadıklarından çok daha keyif verici, tek bir coşkulu, sarsıcı doruk noktasında birleşmişti. Winter, yorgunluktan baygın, uzun koyu renk saçları göğsüne yayılmış bir şekilde uyurken, Michael asla Felicia'ya dönemeyeceğini anlamıştı. Ertesi sabah sadık bir koca gibi evine gitmiş ve onu hala seviyormuş gibi davranmıştı ama bu sadece bir maskaralıktı. Winter Z ile seviştikten sonra kalbini artık başka kimseye veremezdi. O geceyi izleyen iki ay boyunca sadece onun için yaşadı. Kendini onun masum sololarında kaybederek ve arka planda ona eşlik eden orkestraların ötesinde sadece onu işiterek konserlerini dinlemek için tüm ülkeyi dolaştı. Ve her gece salon ışıkları yanıp hala Winter'ın müziğinin duygusal yansımaları içinde olan dinleyiciler dağıldıktan sonra o insanları öylesine etkileyen kadının kendisine ait olduğunu bilen Michael gururdan kabarıyordu. Felicia peşine düşüp onu bulduğunda izah etmeye çalışmış ama o anlayamamıştı. Duyduğu öfkeyle medyaya gitmiş, ağlayan yüzü ertesi sabah gazetelerde Winter'la Michael'ın el ele tutuşmuş resimlerinin yanında çıkmıştı. Winter o olaydan sonra onunla tüm ilişkisini kesmişti. Kaltak annesi de hakkında bir men kararı çıkarttırmıştı. Michael bunun ertesinde Felicia ile barışmaya çalışmış ama seviştikleri zaman artık onunla olamayacağını son kez anlamıştı. Winter'la sevişmenin hazını tattıktan sonra karısıyla sevişmek bir cesetle seks yapmak gibiydi. Ertesi gün boşanma davası açtı. Winter'ın onu geri kabul edeceğini ummuştu ama karar kesindi. Tüm bunları tekrar tekrar düşünerek hastaneden eve doğru buz tutmuş kaldırımda yürürken Michael da kesin kararını verdi. Eve girince Felicia tüm mobilyayı götürdüğü için bomboş olan salondan geçerek doğruca yatak odasına gitti. Gardırobu açıp en üst rafa uzandı. Eliyle yoklayarak eski Adidas kutusunu buldu. Kutuyu yatak olarak kullandığı battaniye yığınına götürdü. Kapağını açtı ve içindeki 38'lik Smith & Wesson tabancayı yavaşça çıkardı. Atış poligonunda talim yapmayalı uzun zaman olmuştu ama bu Michael'ı endişelendirmiyordu. Bir polis olan babası daha 10 yaşındayken ona silah kullanmayı öğretmişti. İnsan şeklindeki hedefte delikler açan silahın güçlü tepkisini ilk hissedişinde duyduğu heyecanı hala anımsıyordu. Ama o akşam tetiği çektiğinde öyle bir zevk duymayacaktı. Bu kez delikler bir kağıt parçasında açılmayacaktı. Winter Z'nin kalbinde olacaklardı.